Ayrım 24, sayfa 311. Köprü dükkanına dönüş. Bir başladım vurmaya, kötü vururdu bu İstanbul. Sen nereden bilecektin? Tekin Gönenç. Yaz sonlarında muhteşemdir İstanbul. Yazlıkçılar evlerine henüz dönmedikleri için şehir tenha, Ağustos son günleri de sonbahara rast geldiğinden sıcaklar kırılmış olur. Havalar limana takıvamında, Eylül mehtabı bakır tepsi gibiyken, sahil balıkçılarında balığın ve akının tadı bambaşka gelir insana. Bu nedenle yaz bekarları okullar açılmadan, aileler çocuklarıyla itiş kakış şehre dönmeden mevsimin son günlerini keyfini çıkarmaya bayılırlar. Uçağımızın tekerleri sabah serinliğinin insanı hafifçe ürperttiği bir Ağustos sabahı, saat 6 sularında yere vurduğunda şehrimin en sevdiğim haline ve mevsimine karımla kızından bir hafta önce geldiğim için mutluydum. Üstelik daha ne yayın evi çalışmaya başlamıştı ne de handan dönmüştü. Önümdeki telaşsız, işsiz, güçsüz geçecek birkaç günü düşününce keyfimle gerindim oturduğum yerde. Uzak doğunun yakıcı güneşinden sonra tatlı esintilerin ve başıboş kalmanın tadını çıkaracak Bora'yı ancak hafta sonuna doğru arayacaktım. Her anı baş başa geçen 8 günün sonunda her ikimizin de yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Havaalanından bindiğimiz taksiyle önce Bora'yı evine bıraktım, sonra ben kendi evime geldim. Alışkanlıkla zile bastım. Satıyı da izne yolladığımı unutmuşum. Kapıyı anahtarla açmaya alışık olmadığım için önce ceplerimde sonra çantamın gözlerinde uzun süre aradığım anahtarımı tam telaşa kapılırken buldum. Kapıyı açtım, loş evin havasız kalmış antresinde bir süre ne yapacağımı bilmeden durdum. Perdeleri çekip salonumu aydınlatsaydım, camları açıp evimi havalandırsaydım. Hiçbirini yapmadım. Yatak odasına yürüdüm, yatağımın üzerine uzandım ve daldım gittim. Gözümü açtığımda saat 1'e geliyordu. Valizimi açmaya üşendim, soyundum, duşa girdim. Evimin içinde yarı çıplak, gönlümce salındım. Yakındaki pizzacıdan pizza ısmarladım. Buzdolabından bir soğuk bira aldım. Öğle yemeğimi böylece idare ettikten sonra yüzlerce gereksiz e-postayı temizlemek zorunda kalacağımı bilerek Singapur uçuşumdan bu yana elimi sürmediğim bilgisayarın başına oturdum. Onlarca birikmiş postanın arasında Eda'nın gözüme çarpan postalarını teker teker açmaya başladım. Keşke bütün derdim gereksiz e-postaların temizlenmesi olsaymış. Karımın yolladığı postaların hepsinde sözcükler değişik ama konu aynıydı. Eda kızımızın hiçbir üniversiteye kayıt yaptırmadığından şikayet ediyor, kışı ille de İstanbul'a geçirmek istediğini yazıyordu ve birbirimize sık sorduğumuz soruyu bir kez daha soruyordu. Ne yapacak biz bu çocukla? Ailevi sorunların içine böylece İstanbul'a varışımın ilk saatlerinde balıklama dalmış oluyordum ve çocuklukla gençliğin arasındaki çizgide duran kızımızla ne yapacağımızı gerçekten bilemiyordum. Bir e-posta da Derya'dan gelmişti. Babişko, annem anlamıyor. İngiltere'de gap year, orta eğitimle yüksek öğretim arasında bir yılı seyahat ederek ve hayır işlerine çalışarak geçirmek. Yapmak her öğrencinin hakkı. Madem beni Londra'da okuttunuz, İngiliz sisteminin öğrencilere tanındığı haktan ben de yararlanacağım. Önümüzdeki kışı canımı istediği gibi kullanacağım. Biraz çalışarak, biraz yolculuk yaparak, biraz da eğlenerek. İngiltere'de sistem böyle. Bunu anneme anlat. Çok istiyorsanız üniversiteye bir yıl sonra giderim ama şu anda kitap, defter, ders, ezber, kusura bakmayın, öptüm. Canım o kadar sıkılmıştı ki Handan'dan gelen postalara bakamadım. Kapattım bilgisayarı, üzerime bornozumu geçirdim. Kendimi bir bira daha açtım ve kızımla nasıl bir konuşma yapacağımı düşünmeye başladım. Zorla güzellik olamayacağına göre bu yılı kaybedecekti Derya. Burada yapabileceğim bir şey yoktu. Aynı inatla yayın evinde çalışmak isterse işte orada sıkı basmam gerekecekti. Belki Nihat'ın ofisinde ona staj yapabileceği bir alan bulabilirdim. Nihat olmazsa bir başka arkadaşın şirketinde çok iyi İngilizce, biraz da Fransızca bilen, bilgili görgülü bir kızı halkla ilişkiler alanında bir stajyerlik bulmak zor olmazdı herhalde. Bunları düşünürken uçağa binerken kapattığım telefonumu açmadığım aklıma geldi. Ceketimin cebinde bulduğum telefonu açmamla birlikte biriken mesajların beni beklediğini bildiren sinyal sesleri bip bip ötmeye başladı. Mesajlara baktım, Eda'dan iki mesaj vardı. Dönüşümüzü birkaç gün erken almaya çalışıyorum. Ve yarın sabah 5.30'da İstanbul'dayız. Karşılamaya sakın gelme, taksi atlayıp geleceğiz. İçimde önümde duran bira şişesini karşımdaki pencereye fırlatmak geçti bir an. Bekarlık sultanlıksa benim sultanlığım 24 saati doldurmadan sona eriyordu. Bir hinlik var bu işte dedi Handan. Benim güzel olduğum yerlerde siz hiç olmadınız. Tekin Gönenç. Eda yatağın üzerinde sergilediğim armağanlarını görünce evin kapısından girer girmez kınından çıkarttığı kılıcını kınına geri soktu. Ve başıma bırakıp gittin huysuz kızını. Cümlesini tamamlayamadan aa ne güzel şeyler bunlar böyle diye bağırdı. Bir an sonra yeşilli ipek giysiyi önüne tutmuş aynanın karşısına salınıyordu. İlhami bana en yakışan rengi seçmişsin. Harika bir şey bu. Çok teşekkür ederim canım. Kocaman bir öpücük kondurdu yanağıma. Ay ay ay şunlara bak, bu elbiseyle takayım diye mi aldın küpeleri de? Abi diye bilezik varmış. Ben karımı yanıtlayamadan elinde kendi yatağının üstünde bulduğu kırmızı giysiyle derya daldı odamıza. Babişko, bu çok güzel de ben kırmızı giymem ki. Bunun siyahı ya da moru yok muydu? Bilmiyorum Derya dedim. Yolculuk öncesinde Bora'ya danışmıştım. Kızıma uzak doğudan bir armağan getirecek olsam ne rengi tercih eder diye. O da bana sana en çok kırmızı rengin yakışacağını söylemişti. Bu yüzden ben de doğrudan kırmızılara gittim. Bora'ya niye soruyorsun ayol? Bana sorsaydın ya, ben söylerdim sana hangi renkleri sevdiğimi, diye sözünü kesti annesi. Maksat hangi renkleri sevdiği değil, ona hangi rengin yakıştığı. Bora'nın sanatçı gözü var, renklerin eğitimini almış, ona sordum haliyle. Derya'ya döndüm. Bir zahmet giy de üzerinde görelim. Bakalım Bora haklı mıymış. Ben kırmızı hiç giymedim ama. Bora'yı bir akşam eve yemeğe çağıralım. Sen bunu giyip bakalım ne diyecek, dedi Eda. Derya elbiseyi alıp odasına gitti. Kızımız odadan çıkınca Bora'ya hangi rengi alacağını yolculuğa çıkmadan önce sorduğuna göre demek biliyordun Çin'e gideceğini, dedi karım. Bana da yeşil rengi seçmeni o mu salık verdi? Saçmalama Allah aşkına Eda. Bizimkine giysi gözüne girsin diye uydurdum. Kızımı koyu renklerin içinde görmekten ruhum karardığı için. Ayrıca ben kırıma hangi rengin yakıştığını bilmez miyim, aşk olsun. Sen yok musun sen? Şeytana pabucunu ters giydirirsin. Derya armağanını giymiş olarak geri geldi. Tokasını çıkarmış, uzatmaya başladığı kumral saçlarını bir ipek yığını gibi omuzlarına dökmüştü. Hayranlıkla kızımıza baktı karı koca. Harika olmuşsun, dedi annesi. Ne zaman çağırıyoruz Bora'yı, diye sordu Derya. Handan da dönsün Miami'den, ikisini birlikte çağırırız. Hande ne zaman dönüyor? Hande deyip durmadana gibi kadına, dedim. Hiç yakışmıyor. Ortağına dana demek de sana yakışmıyor ama. Baban şaka söyledi kızım. O herkese bir isim takar, bilmez misin? Handan haftaya dönüyor, dedim. O halde haftaya bizim evde yemek daveti var. Eda ile bakıştık. Ben dernek programına bir bakayım, dedi karım. Bu evde en önemli şey annemin dernek etkinlikleri, dedi Derya. İşi gücü olmayan orta yaşlı kadınların okula gönderilmeyen kızlar için bir şeyler yapmaları comes before all else. Her şeyden önce gelir. Sen stajyer olmak istiyorsan kızım, önce cümlelerini Türkçe söylemesini öğren, dedi derneğin alay alınmasını gücenen anne. Annecik alındı. Onun derneğine laf atmak yasak. Ben hiç olmazsa vaktimi hayırlı bir iş için harcıyorum. Bana yüz vermeyen tiplerin peşinde vakit öldürmüyorum. Ben de senin yaşına gelince öyle yaparım. Ama anne, ben gencim. Ben de genç oldum ama ne büyüklerime küstahlık ettim ne de gururumla oynattım. O başka bir devirmiş. Bugünün kızları istediklerini koparmaya şey ediyorlar. Tuttuklarını koparmak istiyorlar demek istedin herhalde, dedim. Evet haklısın baba, öyle demek istedim. Bakın bu yılı İstanbul'da geçirmem için bir neden de bu. Türkçem tıkanık. Konuşurken sözümün yarısını İngilizce tamamlıyorum. Çünkü Türkçesi aklıma gelmiyor hemen. Tamam kızım, anlaşıldı. Bu seneyi Türkçeyi yeniden öğrenme yılı ilan edeceğiz. Şimdi git odana, çıkart üzerindekini. Haftaya Handan gelince Bora ile onu yemeğe çağırırız. Babişkom, sen de olmasan beni kimse anlamayacak bu dünyada. Nankör, dedi annesi. Derya odadan çıkınca üstüne gitme dedim. Ben ona hoşuna gideceği bir iş ayarlamaya çalışacağım. İnatlı olmayacak, görüyorsun işte. Sen şimdi Derya'yı boş ver de bana Çin'i anlat. Pekin nasıldı? Nereleri gezdin? Çin sevdiğini görebildin mi? İşlerin rast gitti mi? Eda'yı ilk durak olarak uğradığım Singapur'dan pek az söz ederek uzun uzun Çin'i anlattım. Çinlilerin kibar insanlar olduklarını, beni hem yasak şehre hem de Çin Seddi'ne götürdüklerini, çok iyi gezdirdiklerini, yedirdiklerini, içirdiklerini, sarayı gezerken de birlikte görmüş olduğumuz Son İmparator filminden dolayı onu çok andığımı, yanında olmasını çok istediğimi söyledim. Herhangi bir iş bağlayabildin mi? Çin'e kitap satıyor muyuz, diye sordu Eda. Onların da bizim gibi işlerini yavaşlatan bir bürokrasileri var. Zaman alacak ama çok umutluyum, demekle yetinip konuyu değiştirmek için lafı Handan'a getirdim. Başımıza bir de yemek çıkardı bu kız. Ne yapacağız? Çağıracak mıyız Handan'ı yemeğe? İlhami, Handan'ın Çin'e gittiğinden hala haberi yok mu, diye sordu Eda. Daha dönmedi ki Edacığım, gelince söyleyeceğim elbette. Bir mail atsaydım bari, arkasından iş çevirdiğini zannedecek. Ne alakası var? Arkasından iş çevirsem hiç söylemem. Handan'ı tanıdığım için bu iş pek kolay olmayacak. Kızacak yani. Kızmak için bahane arıyor zaten. Ben de o yüzden korkuyorum ya. Bana bir telefon etseydin ben de gelirdim, diyecek, görürsün. Uzun uçak yolculuğunda ve bir de Çin'de Handan'la katlanamak. Teşekkür ederim, ben almayayım. Handan senin ortağın İlhami, tahammülün yoksa bunu başta düşüneceksin. Bunu biraz geç kalarak düşünmeye başladım. Zararın neresinden dönersen kârdır. Eyvah eyvah, bizi zor günler bekliyor galiba. Ortaktan ayrılmak kolay değildir. Güzelim, bunlar benim dertlerim. Sen kafanı bunlara yorma. Haydi giy şunu da yüzünde göreyim, dedim karıma. Bakalım ölçülerini tam tutturabilmiş miyim? O soyunurken ben banyoya yürüdüm. Çıktığımda Eda giyinmiş, saçlarını toplamış, kulaklarını küpelerini takmış, bir bahar dalı gibi ince ve zarif duruyordu karşımda. Ona reva gördüklerimden dolayı içim acıyla doldu. Elimi uzatıp güzel yüzüne dokundum. Demek imparatorun sarayında beni hatırladın dedi. Resim çekseydin bari bana göstermek için. Nasıl apar topar gittiğimi biliyorsun. Yanıma fotoğraf makinesi almayı akıl edemedim. Bilmez olur muyum? Sen nasıl gittiğini, beni değil, geldiğini Handan'a inandırmaya bak dedi Eda. Bir hafta sonra akşam yemeğinde Handan'la Eda'nın arasında oturmuş, Çin'e niye ona haber vermeden gittiğimi Handan'a anlatmaya çalışırken karımdan destek bekliyordum. Ne de olsa nasıl aniden ve hiç istemeden Çin'e gitmek zorunda kaldığımı en iyi o ve kızım biliyordu. Ama kızım bu akşam yemekte olamayacaktı. Derya Kırmızı elbisesini Bora çok beğendiği için mutluluktan uçarak yemeğe oturmadan az önce onunla birlikte Beyoğlu'na gitmişti. Böylece onun yüzünden düzenlediğimiz akşam yemeğinde karı koca Handan'la baş başa kalmıştık. Aslında isabet olmuştu çünkü ortağıma dert anlatırken etrafımda kalabalık istemiyordum. Handan kapıdan girerken onlar çıkmak üzereydiler. Hanneciğim kusura bakma bugün çok önemli bir müzik olayı var. Funky caz yapan bir grup tek bir konser veriyor. O da bu geceye rastladı demişti Derya. Aa ne güzel bir elbise o üstündeki. Babamın armağanı. Çin'den. Sonra anlatırım. Haydi şimdi bay bay. Handan'ın yanağına bir öpücük kondurup koşar adım merdivenleri inmişti Derya. Peşinden isteksizce yürüyen Bora'yla. Eda masadan Bora'yla Derya'nın servislerini kaldırırken ben içkisini vermiştim Handan'ın. Gençlik işte demişti Handan. Akıl bir karış havada. Evet gençlik. Gazetede gördü bugünkü programı hemen Bora'yı aradı. Neyse aslında iyi oldu baş başa kalmamız. Konuşacaklarımız var çünkü. Ama önce seni dinleyelim. Nasıl geçti Miami faslı? Harikaydı dedi Handan. İyi ki ısrar etmişsin bana. Vallahi İlhami çok iyi geldi ailemle bir arada olmak. Benim yeğenler büyümüşler. Oğlan boyuma yaklaşmış neredeyse. Pek şeker olmuş. Beni Noel tatilinde yine davet ettiler. Ne güzel kabul etseydin. Yok artık tam yılbaşı aralığı bizim işlerin en yoğun zamanıdır. Haklısın üstelik işler daha da açılacak gibi duruyor. Yılbaşına yakın başımıza kaşıyacak vaktimiz olmayabilir. Hayrola dedi Handan. Yeni bir kitap mı geliyor yoksa? Son kitabımız umduğundan iyi gitti. Biliyorsun. Senin sayende bastık bu kitabı ve hayrını gördük. Şimdi de benim sayende bir gelişme olacak gibi duruyor. Masaya gelin burada konuşun dedi Eda. Yemeği getiriyorum soğutmayın ne olur. Haydi ama hala oturuyorsunuz. Kalktım masaya yürüdük. Handan'ın iskemlesini çekerek özenle oturttum. Ne gelişmesi bu İlhami diye sordu merakla. Gelişme mi desem, müjde mi desem Handan çok yakından yeni bir alana açılabiliriz. Geveleyip durma çıkar şu ağzındaki baklayı. Pekala sıkı dur. Çinlilerle iş yapmaya ne dersin? Ne Çinlisi ne diyorsun Allah aşkına? Geçen yıl yurt dışı fuarlarının birinde tanıştığım bir Çinli yayıncıdan ses çıktı. Çinli yayıncıyla mı tanışmıştın? Hiç sözünü etmedin. Üstünde durmamıştım. Bir sürü insanla tanışmıyor muyuz? Bu da öylesine biri sanmıştım. Meğer Türk pazarında gözü varmış. Deme, yazıştınız mı? Daha fazlasını yaptık, buluştuk. Burada mı şimdi Çinli? Yok. Döndü mü? Beni de bekleyip öyle gitseydi bari. Eda ile göz göze geldik. Derin bir nefes aldım. O gelmedi, ben gittim Pekin'e dedim. Kaşla göz arasında ne zaman gittin? Yeni dönmediniz mi siz Amerika'dan? Biz Amerika'dayken gitti dedi Eda. Kızla beni New York'un ortasında bıraktı, apar topar gidiverdi. Benim neden hiç haberim olmadı? Eda ve ben aynı anda bir ağızdan çok ani oldu anlamında bir şeyler söyledik. Tek tek konuştuğunu anlamıyorum dedi Handan. Gözlerimle karımı susmasını işaret ettim. Anlatayım güzelim dedim. Şöyle oldu. Biz New York'tayken bu adamdan bir mail geldi. Hangi adamdan? Geçen yıl tanıştığım ve arada bir mailleştiğim Çinli'den. Pekin'deki kitap fuarına katılmam için işte. Ben de fırsatı kaçırmak istemedim. Hemen atladım gittim. Vahimiymiş adama birdenbire. Kitap fuarlarına öyle elini kolunu sallayarak katılamıyorsun. Bir sürü ön hazırlığı var. Demek önceden biliyordun gideceğini benden sakladın. Çocuk mu kandırıyorsun İlhami? Senin çocuğa benzer yanın mı var Handan? Edacığım, şeyleri getirsene içeriden, Handan için aldıklarımı. Eda fırladı yatak odamıza koştu. Amerika yolculuğunu tasarlarken ne olur ne olmaz diye bir de vize de Çin'e almıştım. Hiç ümidi yoktu ama laf oldu. Son anda bir gelişme olursa diye. Çin bizden hazırdı yani. Duymazlığa geldim. İşin olacağından emin olmadan seni boşuna heyecanlandırmak istemedim. Kaç kere öyle ümitlendik sonra beklentilerimiz boşa gitti biliyorsun. Sana ancak ufukta bir ışık görünce söyleyecektim. Sonra ben New York'tayken adamlardan davet alınca hazır vizem varken atlayıp gideyim dedim. Hepsi bu. Eda Handan'ın hediyeleriyle içip geri geldi. Paketleri misafirin önüne koydu. Bak sana da birkaç hatıra getirdim Pekin'den. Bana hediye yerine haber verseydin daha iyi ederdin, dedi Handan. İlk seçtiği uzun kutuyu açarken. Her ikisini de veriyorum işte dedim. Benden bu kadar gizlediğin işin ayrıntılarını da anlat bakalım. Sen önce hediyelerini aç, yemeğimizi az tadıyla yiyelim. Ben sofrayı kaldırırken ilhamı anlatır sana dedi Eda. Ben de beni ilgilendirmeyen iş koluna sıkılmamış olurum. Ha canım, Handan kutudan kolyeyi çıkardı, beğeniyle baktı. Nedir bu, kloazeni mi? Çin'den Çin işi getirilir, öyle değil mi? Adamlar madeni dövüp iğneyle işliyorlar. Hepsi el emeği, göz nuru. Pek güzelmiş, uzatsana bakayım dedi Eda. Handan ikinci ve büyük kutuyu açıyordu. Kolyeyi Eda'ya uzattı. Aferin benim kocama, çok zevkli seçmiş. Buna bir şeyler oldu son zamanlarda. Göz zevki gelişti. Bana da güzel şeyler. Handan'a yarım saate yakın dil döktüm. Sana bir müjdem var demiştim ama somut bir sonuç da yoktu. Ta oralara kadar yol yapmaya değecek. Aynı lafları tekrar edip duruyordum. Bizi baş başa bırakmak için mutfakta oyalandığını tahmin ettiğim Eda da bir türlü dönmüyordu kahvelerle. Ortamla dalaşıp anlaşıp tekrar dalaşıp hep aynı noktaya dönüyorduk. Ben ondan niye saklamıştım bu yolculuğu? Suçluların ezikliği içinde alttan alıyordum ama sabrım da giderek tükenmeye başlamıştı ki Handan, mutlaka bir hinlik var bu işin içinde dedi sonunda. Tamam, bana kazık atmaya kalkmadığını kabul ediyorum da neden haber vermedin? Neden vizeyi gizli aldın? Bir sürü yanıtsız neden var. Sen bir kaçamak mı yaptın yoksa İlhami? Eda işte tam o anda mükemmel bir zamanlamayla elinde kahve tepsisiyle geldi balkona. Ne iyi akıl etmişsiniz balkonda oturmayı dedi. Mehtap da ucunu göstermeye başlamış baksanıza. Kimse başını kaldırıp gökyüzüne bakmadı. Edacığım, bizler dünyanın dört bir tarafına dağılmışken bizim arkadaşlar neler yaptılar acaba diye sordu Handan. Mesela sizin şu Nihat'la sevgilisi, onlar da bir yerlere gittiler mi? Daha yeni döndük. Aramaya vakit bulamadım onları dedi. Eda saf saf. Bize birlikte bir tekne gezisi yapalım demişlerdi ama biz Amerika'ya gittik biliyorsun. Belki onlar başka birileriyle çıkmışlardır mavi yolculuğa. Rahmetli Sevinç hayattayken biz her yaz bir tekne turu tutardık birlikte. Belki de ayrı seyahat etmişlerdir. O kadının Nihat'ın çocuklarıyla tatil yapmak isteyeceğini hiç sanmam. Öyle deme, onun da aynı yaş çocuğu varmış. Çoluk çocuk gitmiş olabilirler. Bana anaç bir tip gibi gelmedi o kadın. Görünüşü sofistike olabilir ama sanırsan çok seversin. Hiç göründüğü gibi değil, çok sıcak bir insan. Sen kendin o kadar iyisin ki herkesi kendin gibi sanıyorsun. Sen onu yarın arasan göreceksin haklı olduğumu. Eminim çocuklarla tatile gitmemiştir. O kadın bir baş belası. Sizin aranızda tatsız bir şey mi geçti? Yo, ama ben senin gibi sevecen biri değilim. İnsan sarrafıyım ben. Anlarım.